Ayrım 7.
Sayfa 75. Paris görüşmelerinde barışın değil, Yunan işgalinin konuşulduğunu, gerçeğin bu olduğunu anlattık. Eli kolu bağlı tutsaklık ya da direnişe, kavgaya itilip ezdirilmek, yok edilmek. Paris'te bizim için alınan karar budur. Yollar tıkanmakta, kapılar kapatılmaktadır dedik. Vali Bey'e anlatmaya çalıştık ki Paris'te alındığı bilinen kararlara sessiz kalmak cinayettir. Cinayete çağrı çıkartmaktır. Türklüğe, Müslümanlığa yakışmayacağı için değil, insanın kendine, aklın gerçeğine uymayacağı için öyledir. 3 gün, 5 gün, 15 gün. Sonunda Yunan'ın buyruğuna kimse boyun eğmez. Kavga başlar, kıyamete kadar sürer dedik. Öyle midir? Dedi vali. Öyledir dedik. Çarığı yırtık çobandan, dağdaki eşkıyaya, Rum'u Yunan'ı bir yanda, Türk'ü Müslüman'ı bir yanda, insan insanın kanına ekmek doğrar dedik. Kamburunu çıkardı da başını önüne eğdi vali. Ben valiyim. Sadrazamı, padişahı değilim bu memleketin. Ne derlerse onu yaparım ben dedi. Herkes sizi iddiaçılıkla, bolşeviklikle suçluyor. Devletin bu zor günlerinde İzmir'de huzuru bozmanıza izin vermem. Kapattım cemiyeti diye ekledi. Görüşmemizin özeti bu. Cami Bey sözlerini bitirmiş gibiydi. Dimdik kaldırdı başını. Bundan böyle ne yapacağımızı konuşacağız. Aramızda kalacak, gizli kalacak konuştuklarımız dedi. Döndü, masanın arkasına geçti. Toplantı dağıldığında gece ilerlemiş, şehrin büyük bölümünün ışıkları sönmüştü. Toplantıya katılanlar ikişer üçer çıkış kapısını, sokağın içini kollayarak ayrıldılar yazıhaneden. İkinci kordona doğru cadde üstünde 6 kişilik bir polis devriyesi geldi geçti Cezmi ile arkadaşlarının yanından. Sonra ikişer ikişer 6 polis daha. Cadde iki yanında girişi büyük gaz fenerleriyle aydınlatılmıştı. Gazinoların pırıltılarına değin polis gözetimi altındaydı. Bu da ne? Cezmi. Toplantıdan haberim var. Yakalarım ha demeye getiriyor. Gözdağı veriyor vali bey diye yanıtladı çobanoğlunu. Tabakasını çıkardı. Kaldırım kenarındaki 2 polisten birine sokuldu. Ateşin var mı Ömer? Cebine davrandı polis. Var, var binbaşım, buyur. Kibritini çıkardı, uzattı. Kordona çıktılar. Kremer Palas, Büyük Poseidon, Graz, Café de Paris, cadde boydan boya ışıklar, ışıltılar içindeydi. Şurada bir keman sesi, ötede çok sesli bir ezgi, daha ötede alkış sesleri, insan sesleri karışık, oynak havalar. Gazinolardan taşan sesler, kıyıya, ta dalgacıklarla birlikte alçalıp yükselen ışık yansımalarının üstüne uzanıp gidiyordu. Küçük Poseidon'un bulunduğu köşeden arka caddeye döndüler. İzodar 1, 1 Brasseur, içerlek basık tavanlı birahane, tezgahın içindeki bir gaz lambasıyla aydınlatılmıştı. 4 küçük yuvarlak masa, 2 de yüksek tabure tezgahın önünde. Yarı karanlıktaki masaların 3'ü de taburelerde doluydu. Köşedeki tek boş masaya yürüdü Cezmi. İzodor, dişçi Apselem'in uzaktan arkadaşıydı İzodor. Acar, sıcakkanlı, delikanlı bir genç. Tezgahın arkasından masaya sokuldu, elini uzattı neşeyle. Cezmi abi dedi. Cezmi abi, doktor, Akşit Bey, hoş geldiniz abi. Bizim abise sordum geçen, epey oldu abi. Ancak işte, nasılsın, işler nasıl diye sordu Cezmi adamın elini sıkarken. Kalabalığa bakındı, başını salladı İzodor. Yetişemiyorum abi. Tezgahın altından 2 şişe bira aldı. Karşı masada oturan uzun boylu, dik bakışlı genç adamla tıknaz arkadaşına götürdü. Şişeleri açtı, döndü geldi. Bir brun, siyah biram da var Akşit abi. Birkaç şişe dedi. Yüzbaşının siyah biradan hoşlandığını biliyordu. 2 gün sonra Nizamiye'deki nöbetçi odasına çağrıldığında Akşit, kendisiyle görüşmek için bekleyenin birahanede komşu masada oturanlardan biri O dik bakışlı, yağız genç adam olduğunu gördü, duraksadı. "Bu bey efendim," dedi nöbetçi teğmen. "Sizinle görüşmek için geldiğini söyledi. Yukarıya çıkmak istemedi kendisi." "Buyursunlar." Yaklaştı, elini uzattı Akşit. "Yüzbaşı Akşit, benim, buyurun." "Ben geç kaldım efendim. Daha önce gelecektim, olmadı, bağışlayın." "Hayır, neden?" "Adının Naci olduğunu söyledi genç adam." "Ev halkı, Gücenik efendim, size de bana da. Doğrusu bugün, yarın derken üstümüze düşeni yapamadık," dedi. "Akşam İzodor'da gördüm sizi," diye ekledi. "Evet, nereden nereye?" Adının Naci olduğunu söyleyen genç adamın Cemile'nin kocası olduğunu anlamıştı Akşit, gülümsedi. "Görmeyince bilinmiyor, kim kimdir, nasıl adamdır." "İçtendi, sevindim geldiğinize," dedi. Nelli ile konuştuklarından söz etti. Cemile'yi sordu, sözün önünü açtı. Çoktan birbirlerini tanıyorlarmış gibi Nizamiye'den nöbetçi kulübelerine, oradan öte uzunca bir süre yan yana yürüdüler. O akşam buluşmak için sözleştiler. Aralığın öbür ucunda arka bahçeye açılan camlı bölmeden içeriye dolan akşam güneşi toz pembeydi. Oluk oluk, göz alıcı. Işıkların orta yerinde kucağındaki çocukla birlikte ışıklar saçan pırıltılı ince kadının, hayır, Cemile olamayacağını düşündü bir an Akşit. Saçlarını arkaya doğru krepten mor üstüne sırma işlemeli bir örtüyle örtmüştü Cemile. Güleçti, aydınlıktı yüzü. Kocasına hemen arkasından dönüp Akşit'e bakıyordu ışıltılı gözlerle. "Gelirsin, görürüm diye bekliyordum ağabey. Çok oldu görmeyeli," dedi kesik kesik. Başını çevirdi, gözyaşlarını sildi elinin tersiyle. "Öğleyin haber saldı Naci. Bekledim durdum," dedi. Çığlık çığlığa atılıp duran çocuğu babasına verdi. Kısacık, algılanması güç bir süre, Akşit unuttuğunu sandığı duyguların etkisinde kaldı. Renkler, kokular, sesler, düşle gerçek arası, ansımaların getirdiği çağrışımlar. Hepsi kısa, çok kısa bir süre yokladı geçti belleğini. Şırıltısı, öyle serin, öyle derinden tınısı, öyle güzeldi insanın, insana sevgisinin. Ses verdi, nicedir yüreğinde duran saz. Yaklaştı, başını avuçlarının içine aldı Cemile'nin. Saçlarına, omuzlarına dokundu, döndü. "Daha önce gelemedim, geciktim," dedi, gülümsedi. Çocuğun küçük, yumuk ellerini tuttu. Babanın yavruya sarılışındaki sevginin sığmazlığına baktı. "Geldiğime, sizi böyle gördüğüme sevindim Naci Bey. Bilmiyordum, Cemile anne olmuş, hanımefendi olmuş, ne güzel," diye ekledi. Naci bahçeye bakan, cemekanlı büyük odaya götürdü konuğunu. Halı, divan, koltuklar, masa, camlı dolaplar. Varsıldı, özenle döşenmişti oda. Köşedeki konsolun üstünde Ali Rıza Bey'in müşir yaveri giysileri içinde kordonlu, sırmalı, yağlı boya bir resmi asılıydı. 100-150 yıl önce yaşamış, tarih olmuş gibi duruyordu Ali Rıza Bey bu oymalı, geniş kenarlı çerçevenin içinde. Akşit bir an baba dostu Miralay'ın ölmüş olabileceği kuşkusuna kaptırdı kendini. Cemile'nin odadan çıkmasını bekledi. Kayınbabasının nasıl olduğunu sordu Naci'ye. Oğlunu kucağından indirdi Naci. Döndü, duvardaki resme baktı. "Kasım'daydı. 6 ay oldu babanın göçüp gittiği," dedi. "Ansızın, mütarekenin imzaladığı günlerde öldü. Zor geldi, avutamadık Cemile'yi," diye ekledi alçak sesle. Camekandan öte bahçeye inen Nisan akşamının ağaçlardaki çiçek tahlarındaki ışıltısına çevirdi başını Akşit. Leylaklar çiçek açmıştı. Salkım salkım mor çiçekler. Çardak üstündeki üzüm asmasının dalları dört bir yana uzanmış, binbir yerinden tomurcuklarla donanmıştı. Arkada komşu evin duvarına yakın iki küçük kayısı fidanı çiçeğe durmuştu. İkisi de yan yana dal dal çocuklar gibi. "Duymadım," dedi Akşit. "Döndüğümde, yani Bingazi'den geldiğimde az kaldım İstanbul'da. Gideyim dediydim. Ansızın öldü. diye yineledi Naci. Mütarekeden 2 gün sonra. Beyin kanaması demiş doktorlar. Ta eskiden 93 harbinde Erzurum'daki hastanede ölümden döndürmüş babayı. Doktor Fikri Bey. Fikri Bey hastalığını öğrenince gelmiş, başından ayrılmamış eski arkadaşının. Gözlerini kapatırken de dinle bak hemşire demiş kayınvalideye. Ağlama desem de sen ağlayacaksın, o başka. Ama zaten ölmüştü bu senin kocan. Tam tamına 40 yıl evvel, 93'te, az değil demiş. Başı önünde tin tin yürüyüp giderken bakmayın arkamdan öyle diye eklemiş. Neyi anlatıyorsun doktor Fikri Bey mi? Dedi Cemile. Kapı aralığında bir elinde tabaklar, öbüründe bardaklar vardı, içeriye girdi. Akşit'e döndü. Tanımasam da duymuşumdur doktor ağabey. Deli Fikri derlermiş. Erzurum hastanesinde umut yok, ölür deyip bir kenara koyduklarında bu Deli Fikri Bey başından ayrılmamış babamın. Arada bir kendine geldiğinde nereden çıktı bu taş? Alın, alın şu taşı üstümden diye tuttururmuş babacığım. Sustu. Arkası dönük tabakları masaya yerleştirmeye koyuldu. Tuhaf işte. Sen de yaralandın mı ağabey? Diye sordu. Hayır. Hiç mi? Hayır, hiç yaralanmadım. Susadım. Susuzluk çektim. Ben oralarda biraz. Hepsi o. Biraz susuzluk çekmenin ne demek olduğu üstünde durmadılar. Babasının yokluğuna alışamadığını anlattı Cemile. Sofrayı hazırlarken oğlu Ali Sadun 5 aylıkmış o günlerde. Bırakıp gidememişler. Nisan akşamı pırıltılı, iç açıcıydı. Söz minik oğlanın yürüme çabalarına, yarım yarım sözcükleriyle çığlıklarına gelince Ali Rıza Bey'in ölümünden duyulan acı dağıldı. Torununun küçük varlığı doldurdu yerini. Eskilerden, biraz yukarı şehirden, biraz da savaşın sıkıntılarından söz edildi yemek boyunca. Yeri geldi de Baytar Cezmi'nin hürriyetin ilanında Haput'ta olduğunu söyledi Akşit. Hiç saklamadı Cemile. "Oo, biz bunları biliyoruz ağabey," dedi. Kevser hala, Nazmiye hala, Rezzan. "Öyle böyle değil. Biz üçünüzü de yakından tanıdık sayılır. Binbaşı Cezmi Bey'i, Doktor Fevzi Bey'i, ta uzaklardan, Mısır'dan, ötede çöl gibi yerlerden gelen suskun yüzbaşıyı. Nelli mi anlatıyor bütün bunları? Yok yok, işte boyu bosu, giyimi konuşması nasıldır beylerin? Bunlar kendi bildikleri, gördükleri de, eniştesinden duyduklarını, sorup öğrendiklerini de anlatır Nelli. Madamın pansiyonunu, Çeşme, Buca gezilerini. Tabağındaki yemeği avuçlamaya çalışan oğlunun elini tuttu, araya girdi Naci. İzador'un birahanesini. Evet, dedi Cemile. Muayenehanede neler olmuş? Bir bir gelir anlatır Nelli. Nasıl da aklında tutar, şaşarsınız. Şuna bak. Dile düşürmüş bizi Abselem, dedi Akşit gülerek. Hayır, eniştesini bilmem de senin için öyle pek konuşkan değil, diyor Nelli. Sıkılgan da değilmişsin ama anlayamıyormuş. Ta uzaklardan, çöl gibi bir yerlerden gelen suskun yüzbaşı. Onun sözü, dedi Cemile. Çekindi, kocasının yanında Nelli'nin öyle açık bir coşkuyla, yüzü pembeleşerek kendisinden söz ettiğini söyleyemedi Akşit'e. Girdi çıktı, masayı topladı. Kahvelerini getirip önlerine koyduktan sonra oğlunu aldı, yukarıya çıktı. Askerliğini İstanbul'da Selimiye'deki Alman heyeti askeriyesinde çevirmen Dolmatşer olarak yaptığını anlattı Naci. Halası Kevser Hanım'ın kocası hariciye nezaretinde görevliymiş. Uzun süre Almanya'da elçilik katipliğinde bulunmuş enişte Hamza Bey. Sadun Bey de 16 yaşına geldiğinde Berlin'e göndermiş oğlunu. Halasının, eniştesinin gözetiminde dil öğrensin, öğrenim görsün diye. 4 yıl kaldım. 3 yılda Handelsgeim'de bir ticaret okuluna gittim. Otel, gazino, lokanta, birahane, şimendifer, bunlar çok da yabancısı olduğum şeyler değildi. Beni şaşırtan bir fenik bir fenik daha, parayı para yapan, çıkar hesabının korkunçluğuydu ağabey, dedi Naci. İzmir'de kendi ambarlarından çuvalı 7-8 liraya satıp gemiye yükledikleri malların oralarda kıdım kıdım kilosu 3 liradan 5 liradan pazarlandığını görünce yanıldığını sanmış delikanlı. Bu hep böyle midir enişte, diye sormuş Hamza Bey'e. Böyledir, demiş Hamza Bey. Nereye gidersen git böyledir bu, demiş. Karnı ucuza aldığı, pahalıya sattığı doyar Avrupalının. Böyle palazlanır, diye eklemiş. Döneli 13-14 ay olmuştu. Hiç de beklemiyordum. Babam başını gazeteden kaldırdı. Bak harbe girmişiz Naci. Seninkiler Almanlardan yana, dedi babam. Başladı, bitmedi. Evet, bitmiyor. Cemile geldiğinde de konu değişmedi. Genç kadınla kocası Kevser Ahala ile Rezzan'dan duyduklarına bakarak İstanbul'un İzmir'den de karışık olduğunu anlattılar. Tutuklamalar, yargılamalar, işten atılmalar. Mütarekereden bu yana tanıdık, bildik, her gün bir başka acılı olayla karşı karşıya kalındığından yakınıyormuş Kevser hala. Vapura binmek, sokağa çıkmak, eşi dostu aramak artık kendini bilenlerin kolay kolay göze alabileceği işlerden değilmiş. İşgalci kodamanların koruyuculuğuna sığınma, yıkıntıda yer kapma çabası, anlı şanlı, kimi kalbur üstü İstanbulluların utanmayı sıkılmayı bir yana koyup kadınları kızlarıyla ortaya döküldüklerini görünce Hamza enişte karısıyla kızını bu çevreden uzaklaştırmayı yeğlemiş. İngiliz temsilciliğinde görevli Hint asıllı bir dışişleri memurunun işi azıtıp Rezzan'ın arkasına düşmesi de etkili olmuş bu kararın alınmasında. Akşit gece geç vakit ayrıldı Cemile ile kocasından. Kapı aralığında mutluluklarının sürmesini diledi bir kez daha. Şu olacak, bu olacak. Olsun bakalım. Naci Bey kardeşim, nerede durulur, nerede artık durulmaz. Bunu bilenlerimiz vardır bizim. Çoktur, hem de pek çoktur. Göreceğiz, dedi. Malta taşlarıyla döşeli sokak, yokuş aşağı doğruca tramvay caddesine iniyordu. Ay ışığı, ay ışığı kadar donuk, sokağın iki yanına saçılmış yassı aydınlıklar vardı pencerelerde. Kendi ayaklarının sesi uzaklardan gelen köpek seslerine karışıyordu. Yalnızlığını yadırgadı birden. Aşırı özledi. Baytar binbaşıyla ya da çobanoğluyla birlikte olmayı özledi. Vardığında güler yüzle karşılanacağı uzak düşler geçirdi aklından. Gerçeğe, kendi yaşamının gerçeğine döndü. Sonra dolu dolu erleri, çavuşları, subaylarıyla bölüğünün başında olduğu günlerin, savaş günlerinin özlemini duydu içinde, hiç yüksünmeden. Alıştığından, yaşadığından kolay kopamıyor insan. Görünürde kötüsü varsa öyledir elbet. Korkuludur alışılanlardan kopmak. Cufra köyü muhtarı Maluf'un yakınmasını anımsadı Akşit. O yanı çöldür, açlıktır. Ya Tahril, diyordu Maluf. Takım başı Tahril'e. O yanı çöldür, açlıktır. 1917 güzünde İtalyanlar yurtseverlerin direnişini yok etmek için Elveyda Bingazi arasındaki yerleşim yerlerine saldırıyorlardı. Toplarını karaya çevirmiş zırhlılar, gambotlar, motorbotlar yerleşim yerlerinin açıklarında kol geziyorlardı. Kıyılar telsizli, ışıldaklı karakol gemilerinin denetimi altındaydı. Kayalık tepeleri, düzlükleri, sazlık, kamışlık çöküntüleriyle Sirte Körfezi'nin doğusu, Bingazi çıkıntısından ta Elbeyde'ye, Derne'ye, Tobruk'a değin kıyılarda yerleşik, içerlerde göçebe, yarı göçebe bir avuç insanın kendi hallerinde yaşayıp gittikleri topraklardı. Verimsizdi, kuraktı toprak. Sarımsı, soluk, yeşil, boz. Kayalık tepelerin güneyi dalga dalga, uçsuz bucaksız kumluklara uzanır giderdi. Kıyıdan kıyıya İtalyan saldırılarının sürüp gittiği günlerde 200 savaşçısı ile birlikte Akşit, Elbeyde ile Derne arasındaki küçük bir balıkçı köyünün yakınındaydı. Denize uzanan sarp kayalık bir tepenin eteğindeydi köy. Kayıkları, ağları, gün yanığı, sıskacık kadınları, çocukları ile hepsi 70 kadar yoksul insandı, cufralılar. Gün doğumuna yakın kat kat kızıldan, sarıdan, turuncudan, saydam renklere bürünürdü sular. Kayalıkların altında küçük ateşler yakılır, şıpır şıpır kıyıdan uzaklara, gökle denizin birleştiği kızıllığa açılır giderdi sandallar. Gambotların, motorbotların ne zaman nereden geleceğini bilmiyordu cufralılar. Denizden koparıp aldıklarıyla karılarını, çocuklarını, kendilerini doyurmak çabasındaydılar. Geldiklerinden sonraki üçüncü gün sabaha karşı kayalığın sivrisindeki gözcüler kara kara gölgeleriyle üç geminin yaklaşmakta olduğunu gördüler. Gök yıldızlı, deniz durgun, kıyı sessizdi. Uyuyanlar uyandırıldı, çadırlar söküldü, atların hepsi geriye götürüldü. Akşit, nişancılara gizlenmelerini, emir almadan ateş açmamalarını bildirdi. Topçular koşulu dağ topunu sürüklediler, kayalıkların arkasında mevziye soktular, üstünü örtüp gizlediler. Balıkçılar kayıkları kuytulara çekip gizlemek çabasındaydılar. Keçilerin, eşeklerin, tavukların arkasında bayır yukarı, su kuyularından öteye, sazlıkların arasına tırmandı gitti kadınlarla çocuklar. Köy sessizleşti birden. Yaşlı, yetişkin, yeni yetme, 17 balıkçıdan başka kimse kalmadı kumsalda. Takım başı Tahrille birlikte kıyıya indi Akşit. Kayaların arkasında bir kuytuya topladı balıkçıları. Anlattı ki köyde kalmalarının bir yararı yoktur. Kendileri orada olsa da olmasa da aklına koyduğunu yapacaktır düşman. Doğru olan kendilerinin de köyden uzaklaşmaları, karılarının, çocuklarının yanına gitmeleridir. Düşman kıyıya asker çıkarırsa üstlerine ateş açmak, savaşmak gerekir. Öyle yapılacaktır. Tahril söylentileri çevirdi. Maluf çömeldi, ellerini dizlerinin üstüne koydu, başını kaldırdı. O yanı çöldür, açlıktır, ya Tahril dedi. Kolunu uzatmış, bayırın öte yanını kadınlarla çocukların gittiği yeri gösteriyordu. Yüzünü buruşturdu Tahril. Derdi başka bunun bey, kocamış bu dedi. Burada dikilip dururlarsa ateş açılmaz, gemiler de gider demeye getiriyor. Gavura razı sanki de. Akşit'in anlayacağı gibi Türkçe, Arapça bildiği sözcüklerden karışık bir dille konuşuyordu takım başı. Döndü, keskin, yerici bakışlarla baktı balıkçılara. İyi adamlar kıyıya çıkarlarsa bunlar da bizdendi demem, arada kalırlar. Öyle söyle dedi Akşit. Tahril'in sözünü bitirmesini bekledi, arkasını döndü, yürüdü. Gün ağardığı sıra top menziline girdi gemiler. Öndeki iki hücum bottan sağdakinin savurduğu ilk mermi çakmak taşı görünümündeki kayalardan birinin sivrisine vurdu. Parçaları dört bir yana savruldu merminin. Yüzüstü yere kapaklandı balıkçılar. İkisi iki büklüm uğundu, doğrulmaya çalıştı, yana devrildi. İkinci merminin sola yukarı uzaklara aşıp gittiğini gördü. Bayır aşağı koştu. Balıkçıların yanına vardı Akşit. Tahril arkasındaydı. Yaralılar kayalıkların arkasına taşınırken balıkçılar bir kez daha yere kapaklandılar. Üçüncü mermi kısa düştü. Kıyıya dalgacıkların gelip yayıldığı en sığ yerine vurdu suların.